Ayrım 11.
Nişantaşı meydanına geldiğinde ana caddenin açık olmasına sevindi. Geceleri bir bakkalın girişine yerleşen gazetecinin tezgahından, çıplak kadın ve rezalet dergiler arasından ertesi günün milliyetini aldı. Karşı kaldırımdaki lokantaya girip yoldan geçenlerin göremeyeceği bir köşeye yerleşti, domates çorbasıyla ızgara köfte ısmarladı. Yemeğini beklerken gazeteyi masanın üzerine yerleştirip Celal'in pazar yazısını dikkatle okudu. Yıllarca önce yazılmış yazıyı bir de bu sabah gazetede okuduğu için Celal'in hafıza üzerine kurduğu bazı cümlelerini tek tek hatırlıyordu. Kahvesini içerken yazıya bazı işaretler koydu. Lokantadan çıktıktan sonra kendisini Bakırköy'e, Sinan Paşa'ya götürecek bir taksi buldu. Uzun yolculuk sırasında Galip, İstanbul'u değil bambaşka bir şehri gördüğü duygusuna kapıldı. Gümüşsuyu yokuşunun dolma bahçeye ulaştığı yerde üç belediye otobüsü birbirine bindirmiş, çevrelerini bir kalabalık sarmıştı. Dolmuş ve otobüs durakları bomboştu. Şehrin üzerine kar, bir tür eziklik duygusu gibi inmiş, lambalar daha solmuş, geceleri şehri, şehir yapan hareket durmuş, kapıları kapalı, kaldırımları boş bir ortaçağ gecesi geri gelmişti. Cami kubbelerinin, ardiyelerin, gecekonduların üzerindeki kar, beyaz değil maviydi. Aksaray civarında mor dudaklı, mavi suratlı orospuları, surların önünde tahta merdivenle kayan gencileri, garajların çıkışında yolcuları korkulu gözlerle bakan otobüsleri denetleyen polis arabalarının mavi lambalarını gördüler. İhtiyar şoför, Haliç'in donduğu uzak ve inanılmaz bir kışa ilişkin uzak ve inanılmaz bir hikaye anlattı. Galip, 59 model Palmot'un iç ışığında Ceren'in pazar yazısını rakamlar, işaretler, harflerle doldurdu ama hiçbir sonuca ulaşamadı. Şoför daha fazla gidemeyeceğini söylediği için Sinan Paşa da arabadan inip yürüdü. Güntepe Mahallesi ana caddeyi hatırladığından da yakınmış. İki katlı, gece kondudan bozma perdeleri çekili beton evler ve vitrin ışıkları söndürülmüş dükkanlar arasındaki yol, hafif bir yokuşu çıktıktan sonra birdenbire küçük bir alana ulaştı. Sabah şehir rehberinde küçük dikdörtgenini gördüğü Atatürk büstü, heykel değil, ortadaydı. Haritadan hatırladıklarına güvenerek duvarlarına siyasal sloganlar yazılmış büyükçe caminin yanındaki sokaktan girdi. Kimilerinin soba boruları pencerelerinin ortasından çıkan, kimilerinin balkonları hafifçe öne eğilmiş bu evler içinde rüyayı düşünmek bile istemiyordu. Ama 10 yıl önce buraya gene bir gece yarısı geldiğinde düşünmek bile istemediği şeyi evin açık pencerelerine sessizce yaklaşınca görmüş ve hemen geri dönmüştü. O sıcak Ağustos akşamında rüya üzerinde basmadan kolsuz bir elbise, üstü kağıt yığınlarıyla dolu bir masanın başında, arada bir saçının bir lülesiyle döndüre döndüre oynayarak çalışıyor, sırtı Galip'e dönük olan kocası çayını karıştırıyor, başlarının hemen üstündeki çıplak ampulün çevresinde az sonra ölecek bir pervane, gittikçe düzensizleşen son dairelerini çiziyordu. Karıyla kocanın aralarında bir tabak incir ve sivrisinekler için bir sprey vardı. Galip çay fincanının içindeki kaşığın şıngırtısını, yakınlardaki çalılar içindeki cırcır böceklerinin ötüşünü çok iyi hatırlıyordu. Ama yarısı karla kaplı bir elektrik direğine asılmış Refet Bey sokağı levhasını görünce içinde evin yerleştiği köşeye ilişkin hiçbir şey uyanmadı. Bir ucunda çocukların kar topu oynadığı, öteki ucunda bir lambanın irice bir sinema afişindeki gözleri karalanarak kör edilmiş özelliksiz bir kadını aydınlattığı sokağa boydan boya iki kere yürüdü. Bütün evler iki katlı olduğu ve hiçbirinin kapı numarası olmadığı için ilk yürüyüşünde gönül rahatlığıyla tanımazlıktan geldiği pencereyi, 10 yıl önce tutmaktan çekindiği kapı kulpunu, o sıvasız ve yavan duvarları ikinci sefer istemeyi hatırladı. Yukarı bir kat çıkılmıştı. Bahçeye bir duvar yapılmıştı. Toprağın yerini beton almıştı. Alt kat kapkaranlıktı. Ayrı bir girişi olan ikinci katın çekili perdeleri arasından sızan televizyonun mavimsi ışığıyla, duvardan sokağa bir namlu gibi uzanan soba borusunun ucundan tüten kükürt sarısı linyit dumanları, gece yarısı kapıyı çalacak tanrı misafirine burada sıcak bir aş, sıcak bir ocak ve televizyona alık alık bakan sıcak insanlar bulacağını müjdeliyordu. Galip karla kaplı merdivenleri ihtiyatla çıkarken bitişik evin bahçesinden bir köpek uğursuz uğursuz havladı. Rüya ile çok fazla konuşmayacağım diyordu kendi kendine Galip. Ama bunu kendi kendine mi, hayalindeki eski kocaya mı dediğinden emin değildi pek. Ondan terk mektubunda açıklamadığı sebepleri açıklamasını rica edecek, sonra bir an önce eve gelip bütün eşyalarını, kitaplarını, sigaralarını, çorap teklerini, boş ilaç kutularını, firketelerini, miyop gözlüklerinin kılıflarını, yarısı ısırılmış çikolataları, tokalarını, çocukluktan kalma tahta vakvakları alıp gitmesini isteyecekti. Seni hatırlatan her şey beni dayanamayacağım kadar üzüyor. Tabii bunu o herifin önünde söylemeyeceği için en iyisi hemen Riya'yı aklı başında insanlar gibi oturup konuşacakları bir yere gitmeyi ikna etmekti. Bir kere o yere gidilince ve baştaki akıl söz konusu olunca Riya'yı başka şeylere de ikna etmek pekala mümkündü. Ama erkek kahveleri dışında gidilecek o yeri bu mahallede nasıl bulacaktı? Kapının zilini çoktan çalmıştı. Önce bir çocuğun, anne kapı. Sonra aynı aşikar gerçeğe dikkati çeken ve karısı 25 yıllık sevgilisi, 30 yıllık arkadaşıyla uzaktan yakından hiçbir benzerliği olamayacak bir kadının sesini duyunca Galip Riya'yı burada bulacağını düşünmekle ne kadar aptallık ettiğini anladı. Bir an kaçıp sıvışmayı düşündü ama kapı açıldı. Galip görür görmez eski kocayı tanıdı ama o Galip'i değil. Orta yaşlarda, orta boydaydı. Hayalini kurduğu gibiydi ve bir daha kurmayacağı biri gibiydi de. Galip gözlerini dışarıdaki tehlikeli dünyanın karanlığına alıştırmaya çalışan eski kocaya, kendisini hatırlayabilmesi için yeterli zamanı tanırken, önce yeni karının, sonra bir çocuğun, sonra ikinci çocuğun meraklı bakışları içeriden teker teker uzandı. Kim baba? Baba sorunun beklenmedik yanıtını bulmuş, bir anlık şaşkınlık geçiriyordu. Galip bunun eve girmeden buradan kaçabilmek için tek fırsat olduğuna karar vererek bir solukta anlattı. Gece yarısı rahatsız ettiği için çok özür diliyordu. Çok sıkışık bir durumdaydı. Başka bir zaman dostluk için, hatta rüyayla geleceği bu eve, şimdi çok acil bir sorun için bir kişi, belki de bir at hakkında bilgi almak için gelmişti. Savunmasının üstüne aldığı bir üniversite öğrencisi, işlemediği bir cinayetten suçlanıyordu. Hayır, ortada bir ölü yok değildi. Ama takma adlı bir hayalet gibi şehirde gezdiği söylenen asıl katil bir zamanlar, hikayesini bitirebildiğinde Galip içeri alınmış, çıkardığı ayakkabıların yerine ayaklarına küçük gelen birer terlik verilmiş, çayın demlendiği söylenerek eline bir fincan kahve tutuşturulmuştu. Galip konuyu toparlamak için söz konusu kişinin adını, bir rastlantıya yer vermemek için yepyeni bir ad icat etmişti. Bir kere daha tekrar ettikten sonra Rüya'nın eski kocası anlatmaya başladı. O anlattıkça Galip hikayelerin üzerine uyku gibi çökeceğini, evden çıkmasının gittikçe zorlaşacağını hissediyordu. Bir ara dinlemekle Rüya'ya ilişkin bir şeyler, hiç olmazsa bazı ipuçları öğrenebileceğini düşünerek kendini avutmaya çalıştığını hatırlayacaktı daha sonra. Ama bu ölümcül bir ameliyat öncesi bayılmakta olan bir hastanın kendini avutmasına benziyordu daha çok. 3 saat sonra hiçbir zaman açılmayacağını sandığı sokak kapısına yaklaşabildiğinde, eski kocanın hiçbir engel tanımadan akan sel suları gibi çağlayan hikayelerinden şunları öğrenmişti. Çok şey bildiğimizi sanıyor ama hiçbir şeyi bilmiyorduk. Doğu Avrupa ve Amerika'daki Yahudilerin çoğunun Kafkaslar ve Volga arasında 1000 yıl önce hüküm süren Yahudi Hazar devleti ahalisinden geldiğini biliyorduk mesela. Hazarların aslında Yahudiliğe geçen Türkler olduğunu da biliyorduk. Ama bilmediğimiz şey Yahudilerin Türk olması kadar Türklerin de Yahudi olduğuydu. Kardeş olan bu iki kavmin 20 yüzyıl boyunca göçlerle birbirlerine kavuşamadan ama hep birbirlerine teğet geçerek gizli bir müziğin ritmiyle birbirleriyle dans eder gibi birbirlerine mahkum umutsuz ikizler gibi dalgalanmalarını izlemek ne kadar ilginçti. Harita içeriden gelince Galip bir tür masal gibi içine girdiği o dalgınlıktan birden uyanıp ayağa kalkmış, sıcakta gevşeyen gövdesini hareket ettirmiş ve masanın üzerine yayılan masal gezegeninde yeşil renkli bir tükenmez işaretlenmiş oklara hayretle bakmıştı. Tarihin simetrilerle konuştuğu tartışmasız bir gerçek olduğuna göre şimdi biz mutluluğumuz kadar uzun sürecek bir mutsuzluğa hazırlanmalıydık vesaire. Önce Boğazlar'da bir devlet kurulacaktı. Bu sefer 1000 yıl önce yapıldığı gibi yeni ülkeye yeni insanlar yerleştirmeyeceklerdi. Ama yalnızca eski insanları kendilerine hizmet edebilecek yeni insan yapacaklardı. Bu amaçla hafızalarımızı çözeceklerini, bizi geçmişsiz, tarihsiz, zaman dışı zavallılara çevireceklerini tahmin etmek için İbni Haldun okumaya bile gerek yoktu. Hafızalarımızı tahrip etmek için Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki Boğaz tepelerindeki karanlık misyoner okullarında Türk çocuklarını eflatun renkli bazı, rengin adına dikkat edin demişti kocasını dikkatle dinleyen anne, sıvılar içirildiği biliniyordu. Sonraları bu pervasız yöntem Batı'nın insancıl kanatı tarafından kimyasal sakıncalarından dolayı fazla tehlikeli bulunmuş, daha ılımlı ama uzun vadeli çözüm olan sinema müzik yöntemine başvurulmuştu. İkonlardan çıkmış o güzel kadın yüzleriyle, kilise orklarının güçlü simetrik müziğiyle, ilahileri hatırlatan o görüntü tekrarlarıyla, göz alıcı, pırıl pırıl içki, silah, uçak ve giyecek manzaralarıyla, sinema yönteminin misyonerlerin Latin Amerika ve Afrika'da denediği yöntemlerden çok daha köktenci ve sonuç alıcı olduğundan kuşku yoktu. Galip daha önceden de kurulduğu anlaşılan bu uzun cümlelerin başka kimler tarafından dinlenildiğini merak etti. Mahalle komşuları, iş ortakları, kimliksiz dolmuş yolcuları, kayınvalide. İstanbul'da ilk sinemaların şehzade başında ve yolunda faaliyete başladığı günlerde yüzlerce kişi düpedüz kör olmuştu. Sinema salonlarında kendilerine yapılan korkunç şeyi sezerek isyan edenlerin umutsuz çığlıkları polisler ve deli doktorları tarafından susturulmuştu. Aynı içten tepkiyi bugün gösteren çocukları yeni görüntülerle körleşmiş gözlerini yalnızca birer sigorta gözlüğü takmakla yatıştırabiliyorlardı artık. Ama bu kadar kolay avutulmayacak olanlar çıkıyordu her zaman. İki mahalle uzakta 16 yaşında bir delikanlıyı bir gece yarısı reklam afişlerini umutsuzca kurşun sıkarken görmüş, hemen anlamıştı. Bir başkası elinde benzin tenekeleri sinema girişinde yakalandığında kendisini tartaklayanlardan gözlerini geri istemişti. Evet, eski görüntüleri görebilen gözlerini. Malatyalı bir çoban çocuğunun bir haftada sinemalara alıştırıldığını, sonra evine dönüş yolunu, bütün bildiklerini ve bütün hafızasını kaybettiğini gazeteler yazmıştı. Acaba Galip okumuş muydu? Beyaz perdenin üstünde gördükleri sokakları, giysileri, kadınları istedikleri için artık eski hayatlarına geri dönemeyip, sersefil olanların hikayelerini anlatmaya günler yetmezdi. Kendilerini sinemada gördükleri o kişilerin yerine koyanlar ise sayılamayacak kadar çok olduğu için onlara hasta ya da suçlu denmiyordu. Hatta yeni efendilerimiz onları işlerine ortak ediyorlardı. Hepimiz kör olmuştuk. Hepimiz. Hepimiz. Riya'nın eski kocası, ev sahibi şimdi soruyordu. İstanbul'un çöküşüyle sinemaların yükselişi arasındaki koşutluğu bu devletin hiçbir görevlisi gerçekten görmemiş miydi? Soruyordu. Ülkemizde sinemalarla kerhanelerin hep aynı sokaklarda açılması bir rastlantı mıydı? Soruyordu. Sinemalar neden o kadar karanlık, hep karanlıktı? Burada, bu evde 10 yıl önce Rüya Hanım ile bütün içtenlikleriyle inandıkları bir dava için takma adlarla, sahte kimliklerle yaşamaya çalışmışlardı. Galip tırnaklarına bakıyordu arada bir. Hiç gitmedikleri bir ülkeden gelen ve hiç gitmedikleri bir ülkenin diliyle yazılmış bildirileri o uzak ülkelerin diline benzetmeye çalışarak dilimize çeviriyorlar. Hiç görmedikleri insanlardan öğrendikleri siyasi kehanetleri bu yeni dille yazıp hiç göremeyecekleri insanlara duyurmak için daktilo ve teksir ediyorlardı. Aslında yalnızca bir başkası olmak istiyorlardı tabii. Yeni tanıdıkları birinin takma adlarını ciddiye aldığını öğrendiklerinde ne kadar da sevinirlerdi. Bazen ikisinden biri pil fabrikasındaki saatlerin yorgunluğunu, yazılacak yazıları, zarflanacak bildirileri unutur, elindeki yeni kimliğe dakikalarca bakar bakardı. Gençlik heyecanı ve iyimserliğiyle değiştim demekten, artık bambaşka biriyim demekten öyle hoşlanırdı ki birbirlerine bu sözü söyletecek fırsatlar yaratırlardı. Yeni kimlikleri sayesinde dünyada şimdiye kadar okuyamadıkları anlamlar okuyorlardı. Dünya baştan sona okunabilecek yepyeni bir ansiklopediydi. Okudukça ansiklopedi de değişirdi, onlar da. Öyle ki baştan sona okuyup bitirdikten sonra geri dönüp ansiklopedi dünyayı birinci ciltten yeniden okumaya başlar, sayfaların arasında kaçıncısı olduğunu unuttukları yeni kimliklerinin sarhoşluğuyla kendilerinden geçerlerdi. Ev sahibi öteki sözleri gibi ilk defa kullanmadığı bu ansiklopedi benzetmesinin sayfalar arasında kaybolmuşken Galip büfenin bir gözünde saklanan ve bir gazetenin fasikül fasikül dağıttığı bilgi hazinesinin ciltlerini gördü. Oysa şimdi yıllar sonra bu döngünün onlar tarafından düzenlenmiş bir tür avuntu olduğunu anlamıştı. Bir başkası olduktan sonra bir daha bir başkası, bir daha bir daha başkası ola ola ilk kimliğimizin mutluluğuna geri dönebileceğimizi sanmak boş bir iyimserlikti. Yolun ortasında bir yerde artık anlamlandıramadıkları işaretler, mektuplar, bildiriler, resimler, suratlar, tabancalar arasında karı koca yollarını kaybettiklerini anlamışlardı. O zaman bu ev kıraç bir tepenin üzerinde tek başınaydı. Bir akşam Rüya küçük çantasına birkaç eşya tıkıştırıp daha güvenli bulduğu eski evine ailesinin yanına dönmüştü. Bakışları Galip'e bazen eski bir çocuk dergisindeki hınzır tavşan hatırlatan ve kelimelerinin şiddetine kapıldıkça oturduğu koltuktan kalkıp aşağı yukarı yürüyen ve Galip'e uykulu bir baş dönmesi veren ev sahibi, onların oyunlarını boşa çıkarmak için her şeyin başına ta başlangıca dönmemiz gerektiğine böyle karar vermişti işte. Galip Bey görüyordu. Evi tam bir küçük burjuvanın ya da orta sınıftan birinin ya da geleneksel vatandaşımızın eviydi. Üzerine çiçekli basmadan kılıflar geçirilmiş eski koltukları, sentetik kumaştan perdeleri, kenarları kelebekli emaye tabakları, içinde bayram misafirlerine çıkarılan şekerlikli, hiçbir zaman kullanılmayan likör takımlarının saklandığı çirkin bir büfeleri ve rengi solmuş, pestil gibi bir halıları vardı. Karısının rüya gibi okumuş, öyle aman aman bir kadın olmadığını da biliyordu. Annesi gibiydi, sadeydi, basitti, kendi halindeydi. Kadın Galip'in sırrını çözemediği bir anlamla önce ona sonra kocasına gülümsedi. Amcasının kızıydı. Çocukları da kendi gibiydiler. Sağ olsaydı, hiç değişmeseydi, kendi babasının kuracağı hayattı bu. Bu hayatı bilinçle seçip, bilinçle yaşayarak 2000 yıllık bir kumpası boşa çıkarıyor, bir başkası olmayı reddediyor, kendi öz kimliğinde direniyordu. Galip Bey'in odada rastlantısal olarak gördüğü her şey de bu amaca göre düzenlenmişti. Duvar saati, bu tür bir eve böyle tıkırdayan bir duvar saati gerektiği için özellikle seçilmişti. Böyle evlerde bu saatlerde hep açık durduğu için televizyon bir sokak lambası gibi sürekli açık bırakılmış, üzerindeki el işi örgü bu tür ailelerin televizyonlarının üzerinde bu tür örtüler durduğu için serilmişti. Masanın üzerindeki dağınık, kuponları kesildikten sonra atılı atılı verilmiş eski gazeteler, hediyelik çikolata kutusundan bozma dikiş kutusunun kenarındaki reçel damlası, hatta doğrudan kendisinin yapmadığı şeyler, kulağı andıran kulpunu çocukların kırdığı bir fincan, korkutucu sobanın yanında kurutulan çamaşırlar, her şey inceden düşünülmüş bir tasarının sonucuydu. Bazen karısıyla, çocuklarıyla konuştukları şeyleri, masalarda, sandalyelerde oturuş şekillerini bir an durup film seyreder gibi seyreder, sözlerinin, hareketlerinin tam böyle ailelerdeki gibi olduğunu fark ederek keyiflenirdi. Mutluluk insanın bilinçle istediği hayatı yaşamasıysa mutluydu da. Üstelik bu mutluluk aracılığıyla 2000 yıllık bir tarihi kumpası da boşa çıkardığı için daha da mutlu oluyordu. Bu sözü bir kapanış cümlesi olarak görmek isteyen Galip, onca çay kahveye rağmen üzerinde bir baygınlık hissi, karın yeniden başladığını söyleyerek kalkıp kapıya doğru sendeleyerek yürüdü. Ev sahibi Galip'le duvara asılı paltosu arasına girerek devam etti. Bütün bu çöküşün başladığı İstanbul'a geri dönüyor diye Galip Bey için üzülüyordu. İstanbul bir mihenk taşıydı. Değil orada yaşamak, oraya adım atmak bile bir teslimiyet, bir yenilgiydi. Korkunç şehir ilk başlarda yalnızca karanlık sinemalarda gördüğümüz o çürümüş görüntülerle kaynaşıyordu şimdi. Umutsuz kalabalıklar, eski arabalar, ağır ağır suya gömülen köprüler, teneke yığınları, delik deşik asfalt, anlaşılmaz iri iri harfler, okunmayan afişler, anlamsız yırtık panolar, boyaları akmış duvar yazıları, şişe ve sigara resimleri, ezansız minareler, taş yığınları, toz, çamur vesaire vesaire. Bu çöküntüden beklenebilecek hiçbir şey yoktu. Yeni bir diriliş bir gün gerçekleşecekse eğer, ki ev sahibi kendisi gibi bütün hayatlarıyla direnen başkalarının varlığından da emindi, bunun buralarda kendi öz cevherimizi hala koruduğu için beton gecekondu diye küçümsenen bu mahallelerde başlayacağından emindi. Böyle bir mahallenin kurucusu, yol açıcısı olmakla iftihar ediyor, Galip'i buraya, bu hayata davet ediyordu. Hem de şimdi. Bu gece burada kalabilirdi. Hiç olmazsa tartışırlardı. Galip paltosunu giymiş, sessiz anne ve dalgın çocuklarla vedalaşmış, kapıyı açmış çıkıyordu. Ev sahibi dışarıdaki kara bir an dikkatle baktıktan sonra söyleyiş şekli Galip'in de hoşuna giden bir kelimeyi heceledi. Beyaz. Yalnızca beyazlar giyen bir şeyh tanımıştı. Ama onu tanıdıktan sonra bembeyaz bir rüya görmüştü. Bembeyaz rüyada, bembeyaz bir kadillan arka koltuğunda Muhammed ile birlikteydiler. Önde suratı gözükmeyen şoför ve beyaz elbiseler içinde Muhammed'in iki torunu küçük Hasan ile Hüseyin vardı. Beyaz kadillak afişler, reklamlar, sinemalar, kerhanelerle dolu Beyoğlu'ndan geçerken torunlar arkaya, dedelerine dönüp yüzlerini ekşitiyorlardı. Galip karla kaplı merdivenler inecekti. Ev sahibi devam etti. Hayır, rüyalara da yine de gereğinden fazla önem vermiyordu. Yalnızca bazı kutsal işaretleri okumayı öğrenmişti o kadar. Öğrendiklerinden Galip Bey de rüyada yararlansın isterdi. Başkaları yararlanıyordu çünkü. 3 yıl önce politik hayatının en hararetli günlerinde Takma adlı yayımladığı bazı politik çözümlemelerini, dünya tahlillerini şimdi kelimesi kelimesine başbakanın ağzından duymak zevk oluyordu. Tabii adamların ülkede çıkan en büyük dergiyi bile izleyen, gereğinde yukarı ileten geniş bir istihbarat örgütleri vardı. Geçenlerde Celal Salik'in bir yazısına göz ilişmiş, onun da aynı kanallardan aynı yazılara ulaştığını anlamıştı. Ama umutsuz bir vakaydı o. Bitmiş bir davanın yanlış bir çözümünü satıldığı köşede boş yeri arıyordu. Bu iki vakada ise ilginç olan bazılarının bitmiş, tükenmiş diye artık kapısını bile çalmadıkları bir inançlının düşüncelerinin hangi yollardan geçerek başbakanlarca ve ünlü köşe yazarlarınca kullanılmasıydı. Kimsenin okumadığı o fraksiyon dergisindeki yazıdan bazı ifadeleri, hatta bazı cümleleri bu iki muhteremin olduğu gibi nasıl aldıklarını tek tek kelimeleriyle kanıtlamayı, bu pervasız fikir hırsızlığını basına açıklamayı düşünmüştü bir ara. Ama şartlar henüz böyle bir baskın için elverişli değildi. Daha sabırla beklemek gerektiğini, kapısının bir gün bu insanlarca da çalınacağını da adı gibi biliyordu. Galip Bey'in hiç dinlendirici olmayan bir takma ad bahanesiyle karlı bir gece bu uzak semte kadar gelmesi de bunun işaretiydi. Bu işaretleri iyi okuduğunu Galip Bey'in bilmesini istiyor ve Galip en sonunda karlı sokağa indiğinde ona son sorularını sessizce soruyordu. Galip Bey, tarihimizi bu yeni görüşle okuyabilir miydi? Yolları karıştırmadan ana caddeye kadar tek başına yürüyemezse ev sahibi yanında gelebilir miydi? Aynı yoldan Galip yeniden ne zaman ziyarete gelebilirdi? Peki, Rüya'ya çok selam söyleyebilir miydi? 12. Bölüm Öpüş. İbn Rüşd'ün antinomiciler ya da hafızayı zayıflatan şeyler sınıflandırmasına gazete dergi okumakla uygun bir şekilde eklenebilirse. Coleridge. Tam bir hafta önce birisi sana selam söyledi. Tabii ki söylerim selamını dedim. Ama arabaya binene kadar da unutmuşum. Selamı değil, selam söyleyen adamı. Üzülüyor da değilim hani buna. Bana kalırsa akıllı bir koca, karısına selam söyleyen bütün erkeklerin selamını unutmalıdır. Çünkü ne olur ne olmaz, hele karınız ev kadınıysa, çarşı pazarda gördüğü bakkala, çakkalın ve akraba çevresinin dışında, ev kadını denen talihsiz kişi zaten o bıktırıcı kocasından başka erkek de görmez hayatında. O zaman biri ona selam söylerse düşünür o ince kişiyi. Buna vakti de olur. Gerçekten de incedir ya bu kişiler. Eskiden böyle bir gelenek mi vardı Allah aşkına? İnce kişiler olsa olsa kimliksiz, belirsiz bir hareme saygı yollardı o güzel eski zamanlarda. Eski tramvaylar daha iyiydi. Evlenmediğimi, hiç evlenmediğimi, gazeteci olduğum için hiç evlenemeyeceğimi bilen okurlarım ilk cümleden başlayarak bir şaşırtmaca verdiğimi anlamışlardır. Kimdi bu seslendiğim sen? Hokus pokus. Yaşlı köşe yazarınız yavaş yavaş kaybettiği hafızasından söz edecek, benimle birlikte bahçemiz olan güllerini koklamaya buyurun siz de gelin anlarsınız. Ama fazla sokulmayın. İki adım ötede durun bakalım da çok da aman aman bir şey olmayan yazı numaramızı, hilelerimiz anlaşılmadan rahat rahat yapalım. Şöyle bir 30 yıl önce gazeteciliğimin ilk yıllarında Beyoğlu muhabiriyken kapı kapı dolaşır haber yakalamaya çalışırdım. Pavyonlarda esrar tüccarları, Beyoğlu gangsterleri arasında yeni bir cinayet, intiharla biten bir aşk hikayesi var mı diye bakar, otel otel gezer, İstanbul'a ünlü bir yabancı geldi mi ya da ünlü bir yabancı diye okurlarına sunabileceğim ilgi çekici bir batılı şehrimize uğradı mı diye, ayda bir, bir iki buçukluk toka ettiğim katiplerden kayıt defterlerini alır okurdum. O zamanlar dünya şimdiki gibi ünlülerle dolup taşmıyordu. Hiçbiri gelmezdi İstanbul'a. Kendi ülkelerinde hiç tanınmadıkları halde gazetemde ünlü diye tanıttıklarım da gazetedeki resimlerini gördüklerinde sonucu hep vefasızlık olan bir şaşkınlığa kapılmışlardır. Aralarında biri onun için gazetemde öngördüğüm şan ve şöhrete yıllar sonra gerçekten ülkesini dolaştı da ünlü kadın modacısı filanca dün şehrimizdeydi diye ben haberi geçtikten 20 yıl sonra gerçekten ünlü bir Fransız ve egzistansiyalist modacısı oldu. Ama bana bir teşekkür yok, batılı nankördü. Vasıfsız ünlüler ve yerli gangsterlerle, şimdi bunlara mafya deniyor, uğraştığım o günlerin birinde ilginç bir haber olabilecek ihtiyar bir eczacıyla tanıştım. Bu adam benim şimdi çektiğim uykusuzluk ve hafıza kaybı hastalıklarının ikisine de yakalanmıştı. Bu iki hastalığın yan yana gelmesindeki korkunç yan, biriyle uykusuzluk sonucu fazla zaman, ötekini, hafıza eksikleri, kapatacağınızı sanırken tam tersi olmasıdır bunun. Uykusuzluk gecelerinde tıpkı benim gibi anıları ihtiyardan öyle bir kaçırıyormuş ki bir türlü geçmeyen zamanın ve gecenin ortasında kimliksiz, kişiliksiz, kokusuz, renksiz bir dünyada o zamanlar yabancı dergilerden çeviri yazılarda sözü çok edilen ayın öteki yüzünde yapayalnız olduğunu sanıyormuş adam. İhtiyar hastalığını benim gibi yazı yazarak tedavi edeceğini eczanenin laboratuvarında bir ilaç icat etmişti. Benimle birlikte bir de bir akşam gazetesinden esrarkeş bir muhabirin katıldığı iki kişilik, eczacıyla birlikte üç ediyorduk, basın toplantısında kamuoyuna tanıttığı pembe renkli sıvısını şişesinden bir bardağa gösterişle doldurup doldurup içtikten sonra gerçekten yıllardır aradığı uykusuna kavuşmuştu da. Uykusu kadar hafızasının cennet anılarına da kavuştu mu? İhtiyar eczacı hiç uyanmadığı için bir Türk en sonunda bir şey icat etti heyecanına kapılan kamuoyu bunu hiç öğrenemedi.